Ayrım 6, Ölümle Randevu, Mario Mazzanti, sayfa 73, 5. bölüm. O gece komiser benle bir taş çuvalı gibi ağır uyudu. Onu tek rahatsız eden Angela'nın eski arkadaşlarına dair gördüğü rahatsız edici bir rüyaydı. Ama ne gördüğünü tam olarak hatırlayamıyordu. Bu yüzden ofise pek de iyi olmayan bir ruh haliyle gitti ama en azından istekliydi. Ingroya 3. kahvesiyle birlikte raporu getirdiğinde içinde artık nihayet doğru yöne ilerlemeye başladığını kendine itiraf ettirecek bir iyimserlik hissetti. Telefon aramalarının listesi bu mu?
Evet doktor. Sağda gün ve saat, ortada aranan numara ve solda hattın adına kayıtlı olduğu kişi var.
Teşekkürler Ingroya. Yalnız başıma bunu asla anlayamazdım. Müfettiş hareketsiz kalan bıyıklarıyla yapılan bu yorumu duymazdan geldi. Benli ise çoktan listeyi incelemeye başlamıştı. Kendini sabit hatlara teslim eden Profesör Valeriani cep telefonunu çok az kullanıyordu. Ev telefonu ve üniversitedeki odasının telefonu içinde durum aynıydı. Özellikle iş hattını yoğun kullanıyordu ve trafiğin büyük bölümü sabah saatlerinde gerçekleşiyordu. Profesör De Carlo'nun da içinde olduğu isimlerden bazılarıyla görüşme sıklığı yüksekti. Bunlar Benny'nin zaten bildiği, profesörün çalışma ortamından olan kişilerdi. Diğer aramalar ise hizmet çağrılarıydı. Banka, devlet daireleri vesaire. Her ne kadar işlerinden hiçbiriyle dikkat çekecek kadar yoğun sıklıkta görüşme yapılmamış olsa da ya da en azından duygusal bir bağın göstergesi olacak bir şüphe yaratmasa da ellerinde üstünde çalışılacak oldukça çok sayıda isim vardı. Komiserin listede aradığı ilk şey cinayet gecesinin bilgileri oldu ama profesör o gece ne birini aramış ne de aranmıştı.
Görüşme yapılan kişilerle ilgili daha fazla bilgi edinmek ne kadar sürer?
Başladık. İlk sorgulanacaklar gün içinde gelmiş olur sanırım.
Güzel. Önceliği cep telefonundan görüşülenlere verelim. Sonra da ev telefonundakileri kontrol ederiz.
Eğer Valeriani'nin gizli tuttuğu bir ilişkisi varsa bunun için üniversitedeki telefonunu kullanma ihtimali çok düşüktü.
Banka hareketleri de alemde.
Komiser profesörün bankasından alınmış uzun bir çıktıyı eline aldı.
Burada bir detay var doktor. Ingroya'nın bıyığının sağ tarafı titredi. Göreceğiniz gibi 10 gün kadar önce belirli büyüklükte bir para çekimi var. 8.000 avro.
İlginç. Nakit 8.000 avro dedi Benny kendi kendine.
Belki de dişçi parası ödeyecekti.
Nakit olarak mı? Neden çekile değil?
Eğer fatura almak istemediyse.
Kayıt dışı mı demek istiyorsun? Söylesene sen dişçinden fatura almıyor musun?
Hiç istemem. Aksi takdirde kendini kötü hissedeceğinden korkuyorum.
Sen çok hassas ve iyi kalpli birisin Ingroya.
Ama komiser onun haklı olabileceğini biliyordu. Çekilen 8.000 avro gerçekten de kayıt dışı bir ödeme için olabilirdi. Dişçi, avukat, tesisatçı, diyetisyen, mühendis, kaportacı, broker, duvar işçisi, elektrikçi... Bu mübarek ülkede kim bilir makbuz kesmekten kendini kötü hissedecek kaç iş kategorisi vardı.
Tamam, bu 8.000 avroyu ne harcaması için kullandığına bakalım. Hemen bu işle ilgilenecek birini ayarla.
Komiser Benny Valeriani'nin cari hesabındaki çıkış hareketlerini incelemeye başladı. Birkaç sefer bankamatikten para çekmişti ama profesörün nakit para taşımayı pek sevmediği belliydi. Küçük şeyler de dahil olmak üzere tüm harcamalarını bankamatik ya da kredi kartı ile yapıyor gibiydi. Bu durum komiserin bir önceki ay yapılan bir eczane harcamasını hemen fark etmesini sağladı. Bu bir kutu Levitra almaya yetecek bir tutardı. Ingroya'ya ilacın tutarını Valeriani'nin evindeki kutunun üstünde gördüğü için bildiğini acele içinde açıkladı. Komiser kalemle bu alışverişin etrafını daire için alırken şöyle dedi.
Bak, büyülü hapları 4 hafta önce satın almış, bir cuma günü. O ve sonrasındaki 3 hafta boyunca her cuma bankadan 500 avro çekmiş.
Soru, evinde bulduğumuz ilaç kutusunda kaç büyülü hap eksikti?
4.
Aynen öyle. 4 hafta sonra 4 hap, bankadan 4 defa para çekilmesi. Bunlar sana ne ifade ediyor?
Fahişeler mi?
Ben de onayladı.
Fahişeler,
sevgili falan yok. Aynen komşu ve tanıdıklarının savunduğu gibi. Ortada sadece fahişeler var ve her bir gecenin ücreti 500 avro.
Komiser, bu ayda 2000 avro yapar.
Ne diyebilirim ki Ingro'ya? Adam bunu göze almış.
Profesörün ne kadar para harcadığı Benny'nin umurunda bile değildi. Onun bilmek istediği bunu kiminle yaptığıydı.
Sabit bir kız mı vardı yoksa her seferinde değişiyor muydu? Ona bu buluşmaları ayarlayan biri mi vardı? Belki de genel eve gidiyordu ya da internet kullanıyordu.
Daha ziyade son zamanlarda kimlerle bir araya geldiğini bulmaya çalışalım. Telefon kayıtları bize yardımcı olabilir. Gün içinde konuşulan isimlere bakalım.
Benny'nin zihni bir hız kamerasına avucunu yalatacak kadar yüksek bir ritimde hareket ediyordu. Profesörün ortaya çıkan bu kötü alışkanlığı, nihayet cinayeti açıklığa kavuşturma ve katili yakalama yönünde bir kapı aralıyordu. İlk olarak fuhuş dünyasıyla ilişki içinde olmak, Valeriani'nin potansiyel tehlikeli insanlarla temasa geçmek zorunda olması demekti. Sonra profesörün mesleği gereği böyle bir durum onu şantaja açık bir hale getiriyordu. Konu buraya gelince de devreye halen nereye harcandığı tespit edilmemiş olan bankadan çekilmiş 8000 avro giriyordu. Ve son olarak henüz hiçbir şey açığa çıkmamış olsa da artık sırtından vurulma dışında cinayetin Borromeo ile yeni bir bağlantısı daha ortaya çıkıyordu. Geçmişte Humiliati'nin, bugün ise profesörün içinde bulunduğu ahlaksız tutum. Bunları düşünürken aklına eski tarikatın gelmesiyle hemen sordu.
Profesörün Humiliati üstüne kaleme aldığı makaleleri toparladın mı?
Benny'nin hızlı düşüncelerini takip etme çabası içinde olmayan Ingro'ya bu isteğe hiç şaşırmış gözükmedi. Çenesiyle masanın köşesinde çok sayıda fotokopinin üstünde duran birkaç sıkıcı kitabı gösterdi.
Makalelerin fotokopisini çektim.
Çok fazla okuyacak şey olduğunu görüyorum. Profesörün bilgisayarı ile ilgili bir gelişme var mı?
Halen uzmanların elinde ama takip ediyorum.
O bilgisayarı bir çorap gibi ters yüz etmelerini istiyorum. Şimdi işe dönelim ama onları takip etmeye devam et.
Ingro'ya kapının önünde durdu.
Doktor?
Evet.
Şu haplar gerçekten işe yarıyor mu?
Canın cehenneme Ingro'ya, bana mı soruyorsun? Ben nereden bileyim?
Benny neredeyse bağırarak cevaplarken kızarmamak için umutsuzca çabaladı.
Komiser Benny Puntos'unu büyük olmasına rağmen zorlukla yer bulduğu hastanenin park yerine bıraktı. Arabanın dijital saati 14.30'u gösteriyordu. Angela'nın sunduğu bu tarih uzmanına danışma fikrini hazmetmesi başta biraz zor olmuştu. Ama Angela bu adamla iş yerinde değil de muayene için kendisine giden bir arkadaşına eşlik ederken tanıştığını sabırla açıklamış, Benny de ancak o zaman durumu sindirebilmişti. Evet, söz konusu kişi bir doktordu ve dahası hastanenin başhekimiydi. Benny sabah adamlarına Angela'nın anlattıklarının doğruluğunu araştırtmıştı. Bu kesin bilgilere göre Doktor Corso Margas, tarih uzmanını merak uyandıran ismi buydu, Rotary bünyesinde Milano tarihinin değişik dönemleri üstüne senede 2 ya da 3 konferans veriyordu. Dipnot, Rotary Kulübü, Amerika merkezli sivil toplum kuruluşu. Benny ayrıca Monza Hastanesi Üroloji Bölümünün takdir edilen başhekimi Doktor Margas'ın küçük bir yayın evinden Leonardo Milanos'undan İspanyol Çağına adlı bir kitabının çıktığını da öğrenmişti. Kısacası Angela'nın verdiği ön bilgiler gibi komiserin ulaştığı referans ve niteliklerde de bir sorun gözükmüyordu. Buna bir de tüm sabah Profesör Valeriani'nin Humiliati üstüne yazdıklarını eleyip San Carlo'ya yapılan saldırıya yönelik belli belirsiz birkaç bilgiden daha fazlasına ulaşamaması eklendi. Böylece Benny karar verip hemen öğleden sonra bir randevu alabilmek üzere Ingroia'ya Doktor Margas'ı arattı. Komiseri hala biraz rahatsız eden şey, bir kişinin aynı anda hem başhekim hem de konferanslar verip kitaplar yazacak kadar hazırlıklı bir tarih uzmanı olabilmesiydi. Komiser bina girişindeki büyük küllüğe yarısı içilmiş sigarasını söndürürken kendine adamın bu işlerden hangisini hobi olarak yaptığını sormadan edemedi. Benny içeri girdiğinde kendisini hiç rahatsız etmeyen hastane kokusunu duymadı bile.
Asansör istediği kata hiç durmadan ve sarsmadan ulaştı. Yön kaybetmeye engel olan küçük bir tabela başhekimin odasına giden yolu gösteriyordu. Benli sekretere yöneldi. İsmim Benli. Doktor Corso Margas ile bir randevum vardı.
Bakıyorum dedi kadın ajandaya göz atarak. Son PSA ölçümünüzü getirdiniz mi?
Dipnot PSA. Prostat rahatsızlıklarında artışı önemli bir gösterge olan ve prostat bezinde üretilen bir maddedir.
Ne dediğinizi gerçekten anlayamıyorum.
Siz prostat için gelmemiş miydiniz?
Benli'nin en son bir doktorun prostatıyla ilgilendiğinde başına neler geldiğine dair çok net ve güzel bir anısı vardı. Kim bilir Ingro'ya bu randevuyu ayarlamak için ne saçmalıklar uydurmuştu.
Özel bir görüşme için buradayım, muayene olmayacağım diye yanıtladı haşin bir tavırla. Bu defa polis kimliğini göstermemeye kararlıydı. Prostatıma gelince kesinlikle hiçbir sorunu yok.
Kadın Benli'nin geldiğini Doktor Margas'a haber vermek üzere diyafona yönelirken tıslayarak şöyle dedi. Sizin yaşınızdaki biri için büyük bir mucize.
Doktor Corso Margas çok uzun boylu sayılmazdı. Hatta aksine bedeni masanın ardındaki büyük koltuğun içinde kayboluyordu. Ama odak noktası olmaya alışık olduğuna hiç şüphe yoktu. Adam da, ki komiser bunun bakışlarından mı, tavırlarından mı, yoksa sözlerinden mi olduğunu bilemiyordu, doğuştan gelen bir otorite, yapmacık ve zorlayıcı olmayan neredeyse gizli bir çekim vardı. Her şey bir yana bundan kaçabilmenin imkanı da yoktu. Doktor ve tarihçi, Corso Margas'ın bunların ikisini de hakkını vererek yaptığını anlamak için Benli'nin bir bakışı yetti. Ona polis kimliğini göstermesi, isim ve olayları belirtmeden Borromeo'ya yapılan saldırıyla neden ilgilendiğini kısaca açıklaması gerekiyordu. Doktor Margas onu sessizce dinledi. Bir defa yorum yaparak en önemli humiliati tarihi uzmanının birkaç gün önce oldukça trajik bir şekilde öldüğünü söyledi. Bunu çok doğal ve tesadüfi bir tutum içinde yapmıştı.
Size 40 dakika kadar bir süre ayırabilirim. Nereden başlamak istersiniz ya da daha doğrusu kimden? Kurbandan mı yoksa suçlulardan mı?
Benli anlık bir tereddütten sonra cevapladı.
Suçluyu tanımak istiyorsan önce kurbanı tanıman gerekir.
O zaman San Carlo'dan başlayalım. Çok sevilen ve halen kitaplar, etkinlikler ve dinsel yayınlar ile kilise tarafından göklere çıkarılan bir aziz. Ancak sizin de fark etme imkanınız olduğu gibi bazı konularda tartışmalı bir figür. Carlo Borromeo Arona'da doğar. Feodal bir ailenin üçüncü erkek çocuğudur ve üçüncü erkek çocuk olarak kaderi zaten çizilmiştir. Dini alanda kariyer yapmaya yönlendirilecektir.
Sanırım çok genç yaşta kardinal olmuş.
Evet, Papa onu kardinal yaptığında henüz 22 yaşında bile değilmiş. Ama kariyerindeki bu hızlı yükselişin bir sebebi var. Ne olduğunu biliyor musunuz?
Benli konuşmadan bekledi.
Ondan birkaç ay önce papalığa Papa 4. Pio, yani kendi ismiyle Gianangelo Medici seçildi. Bu isim size bir şey ifade etmiyor mu?
Dipnot. Papa seçilen kişi kendi ismini kullanmaz ve kurallara göre papalık görevi boyunca kullanacağı bir isim alır.
Floransalı Medici ailesi mi?
Benli ortaya başka bir suikastin çıkmaması için telaşla dua etti.
Hayır, onların konuyla hiçbir ilgisi yok, sadece isim benzerliği.
Doktor Margas kısa bir ara verdikten sonra devam etti.
Gianangelo Medici aslında Margherita Medici'nin yani Carlo Borromeo'nun annesinin erkek kardeşiydi.
Bu durumda Papa San Carlo'nun dayısıydı dedi Benli. İyi akrabalık ilişkilerinin bazen insanın çok işine yarayacağını hep düşünürdü.
Borromeo o dönemde henüz aziz değil, sadece bir kardinaldi.
Margas komiser Benli'nin biraz gaddarlaşan bakışlarını inceleyerek ekledi.
Ne düşündüğünüzü biliyorum, adam kayırma. Doğru, zaten olan da tam olarak buydu. Ama doğrusunu isterseniz o dönemde böyle bir şey yapmak şimdiki gibi olumsuz bir değer taşımıyordu. Sadece bu fenomenin kontrolsüz yönlerinden şikayet ediliyordu. Yüksek mertebelerdeki akraba kayırma, yani papanın kendi ailesine zenginlik dağıtmasına izin veren gerçekten de çok köklü bir uygulamaydı. Yani papaz maaşı, emeklilik ve daha başka birçok gelir arasında kilisede üst düzey bir pozisyonda bulunmak demek, yaman tabirimi bağışlayın, bir çuval para demekti. Düşünün ki Borromeo daha 30 yaşına gelmeden yıllık geliri 80 bin krondu. İnanın bana bu çok büyük bir meblağ.
Bugünün parasıyla ne kadar eder?
O dönemdeki para değerini bugünkü bir tutarla ilişkilendirmek zor. Hayat ve ihtiyaçlar birbirinden çok farklı. Ama yine de bunun rahatlıkla 2 milyon avro civarında olduğunu söyleyebilirim. Fazlası olabilir ama eksiği yok.
Benli o an keyifli bir ıslık çalmak isterdi. Onun güvenebileceği tek gelir, banka tarafından ısrarla önerilen kağıtların sermaye kayıpları dışında vadesiz hesabındaki %1'lik kazançtı. Hesabın sıklıkla eksiye düşmesi de ayrı bir konuydu.
Neyse, her ne kadar akrabalık ilişkilerinde şanslı olsa da Roma'da kendisine takılan ismiyle genç kardinal yeğenimizin bazı sorunları vardır. Sağlığı bozuktur, çirkin ve hatta biraz kekemedir. Ama bunların yanında demir gibi bir iradeye ve Milano ile Pavia'da yıllarca süren eğitimlerle rafine edilmiş saygın bir beyne sahiptir. Roma'da kolayca kapılabileceği tatlı bir hayat sürmek yerine kendini ibadete ve pişmanlık oruçlarına adar. Neredeyse tamamen terk ettiği satranç ve nadir kitap koleksiyonu merakından sonra onu dua ve tövbeden uzak tutan tek şey viyolonsel olur. Kadınlara gelince lafını bile etmesek yeridir. Carlo kadınları günah çeşmesi olarak gördüğünden onlardan açıkça nefret eder. Kadınlardan şeytanın kutsal sudan kaçtığı gibi hep uzak durur. Biyografisinde Borromeo'nun hayatı boyunca bir kadına karşı direkt bir kelime bile konuşmadığıyla övündüğü belirtilir. Sempatisini hayatını Hristiyan ilkeleri doğrultusunda değiştirmeye ve aynı zamanda Protestan tehdidine karşı acımasızca savaşmaya çalışan kişilere yöneltir. Carlo özellikle Cizvitler tarafından geliştirilmiş olan eğitim metoduna hayrandır.
Dipnot, Cizvitler, özellikle Hristiyanlığı yayma ve eğitim konularına yoğunlaşmış olan bir tarikattır.
Bu ruhsal egzersizleri uygulamada doruk noktasına ulaşır ve yaşamının son günlerine kadar bunlara sadık kalır. Böylece Papa 4. Pio her geçen gün bu şevk ve titizlik içindeki genç kardinale daha çok değer vermeye ve ona gözü kapalı güvenmeye başlar. Ona oldukça hassas bir görev teslim etmeye karar vermesi işte böyle olur. Ondan Trento Konsili'ni yönetmesini ister.
Doktor Marga son kelimeleri vurgulayarak söyledi.
Öğretmenlik tasladığım için üzgünüm ama Borromeo'yu anlamak için içinde bulunduğu tarihi resmi iyi bilmek gerek. Reform ve karşı reform. Size ne hatırlatıyor?
Doktor Margas bunu neredeyse şefkatle sormuştu. Daha bir gün önce bu konuyla ilgili ders aldığını işkence altında bile söylememeye kararlı olan Benny böbürlenerek yanıtladı. Reform derken Martin Luther tarafından başlatılan şu Protestan reformu kastediliyor. Trento Konsili, Katolik ve Protestanlar arasında yeniden bir konumlandırma yapabilme girişimiyle toplanmaya çağrıldı. Ama bundan 20 yıl sonra 1500'lerin ortasında istenen sonucu veremeden sonlandı. Margas akademik tezini sunar gibi konuşan Benny'nin sözünü kesip araya girdi.
Tam olarak 1563'te sonlanırken iki taraf arasında düzeltilmesi imkansız bir bölünme yarattı. Hem de bu sadece ideolojik değil, politik, sosyal ve kültürel bir bölünme oldu. Avrupa orta kuzey kısmı Protestan, güney kısmı Katolik olarak ikiye bölündü. Ve Katolik Kilisesi'nin bu Protestan reformuna cevabı Trento Konsili'nde belirlenen karşıt reform oldu.
Komiser topu tekrar ile geçirmişti. Böylece gündeme konsilde dikte edilen şekilde sıkı disiplin kurallarıyla yeni bir vizyon doğrultusunda kilisenin yeniden yapılandırılması gündeme geldi. Benli halinden tam anlamıyla memnundu. Kendine 10 üzerinden 7 hatta 8 bile verirdi.
Güzel, tebrikler komiser. Belki biraz şematik ama yaptığınız tanımlar temelde doğru.
Doktor Margas bir süre sessiz kalıp bu konuyu ne şekilde devam ettirmenin daha uygun olacağını düşündü.
Tanımlar kelimeler ama bu kelimeler o dönemin gerçek hayatı içinde ne anlatıyor ve neyi temsil ediyor? Tüm bu yaşananlara nasıl gelindi? Kısacası genç kardinal yeğen hangi gerçeklik içinde hareket ediyordu? Sizden biraz sabır göstermenizi istiyorum komiser. Borromeo'yu ve yaşadığı dönemi anlamak için geriye doğru küçük bir adım daha atmak gerekiyor.
6. ayrımın sonu. Sayfa 84.